Ayrım 16. Mesnevi-i Şerif 5. cilt. Mevlana Celaleddin Rumi. Sayfa 634. Yaptığın işin tevilini söyleyerek münkirlerin ve kınayıcıların müşkillerini halleyle. Zira onları zan ve şüphede bırakmak mürüvvet değildir diyerek padişahın bir kere daha Eyaz'dan talepte bulunması. Bu sözün bitip tükeneceği yoktur. Ey Eyaz, sen hemen kendi ahvalini anlat. Senin ahvalin yeni bir madenden hasıl olmuş. Öyleyse sen niçin bu hallere razı olmadasın? O hoş ahvalini gel bize anlat. 506 cihet dersi bize lazım değil. Deruni hal söze gelmiyorsa eğer, zahiri hal bir şeyler söyler. Bil ki yarın bütfundan dolayı ölümün acılığı bile cana nebat şekerinden daha tatlı gelmedi. Ama öyle bir nebat ki ondan denize bir zerre düşseydi, denizin acılığı gider, o şeker gibi olurdu. 3650. Böyle yüz binlerce ahval zahir olur, sonra yine gaybdan tarafa kor gider. Her günün bir hali vardır, birbirine benzemez. Irmak gibi akar gider, bir bendi yoktur. Her günün neşesi bir başka türlüdür. Her günün düşüncesinde bir başka eser vardır. İnsanın vücudu bir misafirhaneye ve muhtelif fikirlerde çeşitli konuklara benzer. Dertli ve sevinçli düşüncelere aynen razı olan Arif de, konuk seven ve gariplerin gönlünü alan İbrahim Aleyhisselam'ın haline benzer. Çünkü o, devamlı misafirle, ikramla meşgul olup, kafir, mümin, emin, hain olsun bütün konuklarına güler yüz gösterirdi ve kapısı herkese açıktı. Bu beden bir misafirhaneye benzer. Ona her köşeden her gün konuklar gelir. Onlar için boynumda bir yüktür deme. Şimdi onlar yokluk alemine uçar giderler. Gayb aleminden her ne gelmişse o gönlün misafiridir. Onu hoş tut sen. Ev sahibinin karısının "Ah, pek fazla yağmur yağmaya başladı. Bu misafir bize ağır bir yük olacak." dediği konuğun hikayesi. Birisine ansızın bir konuk gelmişti. Ev sahibi onu bir gerdanlık gibi boynuna taktı. Sofra kurup kusursuz ikramda bulundu. O gece komşuda da düğün vardı. Kocası karısına gizlice, "Bu gece iki yatak ser. Benim yatağı kapıdan yana, misafirinkini de diğer tarafa hazırla." deyince, 3660. Karısı, "A gözlerimin nuru, baş üstüne, şevkle bu işleri göreceğim." diyerek iki yatak hazırlayıp düğünün olduğu eve yollandı. Kocasıyla aziz misafiri beraberce kaldılar. Yaş kuru çerezlerden yediler. Her ikisi birbirlerine garip hikayeler anlatıp, maceralarını nakledip, ta gece yarısına kadar oturdular. Nihayet misafirin uykusu gelerek kapıdan yana yatağına yöneldi. Ev sahibi utanarak misafirine, "Senin yatağın budur." diye diğerini gösteremedi. "Senin için bu tarafa ayrı bir yatak serdik." diyemedi. Karısı kapıdan yana yatmayı kararlaştırdıklarını biliyordu. Ama misafir ise yerini değiştirmişti. O gece şiddetli bir yağmur yağmaya başlamıştı. Bulutlar da pek kesifti. Kadın geldi, kocasının kapı tarafındaki misafirin ise diğer yatakta olduğunu sanıyordu. 3670. Konuğun yatağına soyunarak girdi. Kocası zanlı ile onu öpmeye başlayarak dedi ki, "Ah hikmet sahibi, bir şeyden korkuyordum ya, korktuğumuz başımıza geldi. Hem de gör nasıl. Bu yağmur, bu çamur onun gitmesine mani olur. Sultani sabun gibi üzerinden çıkması mümkün değil. Bu yağmur ve çamurda o nasıl gider? Canına ve başına bir bağ olacak demektir." Misafir bunları duyunca hemen yataktan fırlayıp kalktı ve dedi ki, "Ayakkabım var, çamurdan bir kaygım yok benim. İşte ben gidiyorum, size hayırlar olsun. Can, seferde bir an rahatlığı, oyalanmayı ihtiyar etmez. Yolcu hemen kendi meskenine dönmeli. Onun oyalanması yol kesici olur." Kadın söylediklerine pişman oldu. Çünkü misafir kendi başına koyup gidiyordu. Kadın ondan pek çok özürler dileyip, "Affet, şaka yapmak istedim." dediyse de, kadının ağlayıp inlemesinin misafire bir tesiri olmadı. Bırakıp gitti, onlar da hasret içinde kaldılar. 3680. Karı koca matemlere büründüler. Çünkü onu leğendeki suretten değil, aslından görmüşlerdi. O giderken nurunun şavkıyla ova dolmada, cennet gibi gecenin karanlığından kurtulmadaydı. Ev sahibi bu maceranın utancından, üzüntüsünden evini artık bir misafirhane etmişti. Konuğun hayali her an kadının ve erkeğin gönlünde gizlice, ben Hızır Aleyhisselam'ın dostuydum. Bu kerem hazinelerini size saçacaktım ama kısmetiniz değilmiş, diyordu. Her gün kalbe doğan fikri, sabah vakti eve gelip ev sahibine tahakküm eden yeni misafire teşbih ve temsildir ki, konuğun nazına tahammül ile onu ağırlamanın fazileti. Konuk evine her gün bir misafir geldiği gibi, her an bir fikir de gönle gelir, onun misafiri olur. Sen o fikri bir misafir gibi bil. Çünkü insana fikri can gibidir. Gam fikri sevinç yolunu vurursa o başka sevinçler hazırlıyor demektir. Yeni bir neşenin gelmesi için evi başka şeylerden temizliyordun. Gönül dalından sararmış yaprakları ayıklar. Taze yaprakların yeşermesini sağlar. 3690. Vuslat yolunda yeni bir zevk bulmak için eski sevinçleri kökünden çekip çıkarır. Gam, çürümüş kökü asıl yeni kök yetişsin diye yerinden çıkarıp atar. Gam, gönülden her ne koparıp çıkarsa karşılığında daha iyisini verir. Bağsız, yakın sahibi olana, gam ehline gam kul köledir. Bulut ve şimşek ekşi yüzlülük etmeseler, şarkın tebessümleri asmayı yakar, yandırır. Burç burç gezen yıldızlar gibi kutluluk ve kutsuzluk da gönle konuk olarak gelir. Senin burcunda ikamet ettiği zaman sen de talih gibi onunla kutlu ol. Ta ki o yıldız ay ile kavuşunca gönül sultanına şükrünü beyan etsin. Eyüp aleyhisselam 7 yıl sabır ve rıza ile Hakk'ın belalarına hoşnutluk gösterdi. Sert yüzlü bela da Hakk'ın huzuruna döndüğünde ondan kat kat şükürlerde bulunarak. 3700. Dedi ki, sevgisinin sadakatinden dolayı Eyüp bana karşı bir an bile yüzünü asmadı. Hak ilminde vefakar oldu. Bela ile bal ve şeker gibi karıştı. Senin de gönlüne kat kat belalar geldikçe onlara hep gülerek bak. Ya Rabbi, beni belaların şerrinden emin eyle. Mahrum kılma, ihsanlarda bulun. Ya Rabbi, beni belalara karşı inayetinle şükredici kıl. Geçmiş şeylerin hasretiyle azap çektirme, de. O yüzü asık derdin içine itibar et. O acılığı şeker tatlılığında say. Gerçi bulut da ekşi yüzlülük ishar eder ama o çorak yeri gülzara çevirir. Gam fikrini sen bulut gibi farz et de asık yüzlüye pek surat asma. Belki elinde inci vardır, gayret et de senden razı olsun. Yok eğer onda inci mevcut değilse bile güzel bir adet olarak bunu artırırsın. 3710. Bakarsın bu adetin başka bir yerde işe yarar. Bir gün elbet seni maksadına ulaştırır. Senin sevincine mani olan düşünce ise Cenab-ı Hakk'ın emri ve hikmetiyle gelir. Sen onu mühimsemeyip beladır sanma. Belki o bir kutlu yıldız, bir ulu devlettir. Ona ferdir deme. Asla itibar et de işler maksudun üzere olsun. Onu fer ve muzır farz edersen gözlerin asla muntazır olur. Bekleyiş yemeğinin tadıysa zehir gibidir. Daimi bir ölüm içinde inler durursun. Onu asıl bilip kucakla da bekleyiş belasından kurtul. Sultan Mahmud'un Eyaz'a iltifat etmesi. Ey sadakat ve niyaz ehli Eyaz! Senin sıdkın denizden de dağdan da ziyade. Rıza vaktinde sende bir kusur yok. Dağ gibi aklın, saman gibi hafif. Hışın ve gazap anı, sabrında ve kararında bir gevşeme ve zayıflık yok. 3720. Asıl mertlik budur. Mertlik, sakal ve tenasül aletiyle değildir. Yoksa eşeğin tenasül uzvu, erlerin şahı olurdu. Cenab-ı Hak, Kur'an'da kimler için er kişi diye buyurmuştur bir bak. Ama bu tenin, o tarife uymaya gücü yetmez ki. Hayvan ruhunun kıymeti nedir? Hele bir kasaplar çarşısından geçiver. Nice kelleler, işkembeler üzerine konmuş, nice et ve kuyruklar parça parça ayrılmıştır. Fahişe odur ki, tenasül aletine gönül verip, aklı fare, şehvetli aslan kesilir. Bir babanın kızına, kocandan gebe kalmak hususunda kendini koru diye tavsiyede bulunması. Zengin bir tüccar ve onun zühre yanaklı, ay yüzlü, bahtı açık bir kızı vardı. Kız buluğa erince onu kocaya verdi. Ama koca kızın dengi değildi. Karpuz vakti gelip olgunlaşınca kesilmezse bozulup gider. Babası da kızını bir zarure, baştan çıkması korkusuyla dengi olmayan birisiyle evlendirdi. Ve kızına, kocandan gebe kalma, kendini koru. 3730. Bu fakirle seni zaruri olarak everdim. O gariptir, garip de vefa olmaz. ansızın evi barkı terk edip giderse çocuğu boynuna ağır bir yük olarak kalır deyince, kızı, "A babacığım, dediğini yaparım, emrin pek güzel, pek münasip," dedi. Babası her iki üç günde bir kere kızına gebe kalmaktan sakınmasını tembih ediyordu. Ama ansızın kız gebe kaldı. Zira kadın da, kocası da gençti. Babasından bu haberi gizledi. Aradan 5 veya 6 ay geçmişti ki gebeliği tamamen belli oldu. Babası, "Ben sana ondan kendini koru demiyor muydum? Bu tavsiyeler duman gibi havaya mı gitti? Nasihatlerimin bir faydası olmadı mı?" deyince, kız dedi ki, "Babacığım, ben nasıl sakınabilirdim ki? Kadınla erkek ateşle pamuk gibidir. Pamuk nasıl olur da ateşten sakınabilir? Nasıl olur da ateşin harareti onu yakmaz?" 3740. Babası, "Ben sana kocana yaklaşma demedim. Menisinden korunmanı söyledim. Yalnız inzal halindeyken ondan uzaklaşıp o an kendini koruyacaktın," deyince, kızı, "Onun ne zaman inzal olacağı belli değil. Bu gizli bir şey, anlaşılamaz ki," dedi. Babası, "Gözleri süzülünce inzal vaktinin geldiğini anla," deyince, kızı, "Babacığım, onun gözleri süzülene kadar benim gözlerim kör olmadı," dedi. "Bil ki her hakir, akıl, hırs ve şehvet vaktinde kararını kaybeder. Zayıf gönüllü, korkak ve avare, aşk derdinden ve yarasından habersiz, riyazet ve mücahedesiz gölgede büyümüş sofi hakkında. O halkın elini öpüp hürmet göstermesine kanmış ve kendisinin parmakla gösterildiği zehabına aldanmıştı. Çocukların yalan şehadetleri yüzünden hasta olduğu vehmine kapılan mektep hocası gibi bu sofi de mevcut olmayan mücahedesine rağmen "ben mücahidim" iddiasıyla vehme düşüp "halk benim mücahedemi bilir. Elan gaziler gazaya gitti. Ben dahi onlarla beraber gidip zahirde de hünerler göstereyim. Zira cihad-ı ekberde müstesnayım. Cihad-ı asgarsa pek kolaydır," diyerek gazaya gitmişti. Arslan'ın yalnız hayalini görüp yiğitlikler göstererek atıp tutarak ormana arslan avlamaya yollanmıştı. Ama hal diliyle arslan ona, "Hayır, ileride bileceksiniz, yine sakının, ileride bileceksiniz," diyordu. Bir sofi askerlerle beraber savaşa gitti. Ansızın harp başladı. Atlılar cenk meydanına giderken sofi çadırda kala kaldı. Her ağır can yeryüzünde kalır. En önde gidenlerse göklere yüceldiler. Onlar cenk edip muzaffer olarak geldiler. Döndüklerinde pek çok ganimet getirdiler. 3750. Sofi'ye de ganimetten hissi olarak bir armağan vermek istedilerse de o reddedip hiçbir şey almadı. "Bu kızgınlığın neden?" dediklerinde, "Burada gazadan mahrum kaldım," dedi. Sofi, savaşta düşmana kılıç çekmediği için müteselli olmuyor, üzülüyordu. Dediler ki, "Pek çok esir getirdik, sen de bunlardan birini öldürüp cenge hissedar ol. Birisinin başını kesip sen de hemen gazi ol." Sofi'nin gönlü bundan cesaretlenip sevindi. Abdest almada temiz su makbuldür ama o olmayınca teyemmüm edilir. Sofi, bağlı bir esiri gaza etmek için çadırın arkasına alıp götürdü. Sofi esirle beraber gitti, vakit gecikti. Gaziler, "Acaba bu fakire ne oldu? Kafirin iki eli de bağlıydı. Onu öldürmekte gecikmesinin sebebi ne ola?" dediler. Birisi vaziyeti araştırmaya gidince kafiri Sofi'nin üzerine çıkmış halde gördü. 3760. Esir, kadının üstündeki erkek gibi arslancasına üstte, Sofi ise onun altında kalmış. Elleri bağlı olduğu halde hadsiz gayz ve kinle Sofi'nin boynunu ısırmış. Boynu kafirin dişlemesinden harap olmuş. Sofi kendinden geçip yerlere uzanmış. Eli bağlı kafir kedi kesilmiş. Sofi'nin boynundaki yara ise pek fazla. Esirin dişleri onu yaralamış, o fakirin sakalı ve yüzü kanlara batmıştı. "Bu da senin haline benzer. Sen de elleri bağlı nefsinin altına o Sofi gibi düşmüş, kendinden geçmişsin. Ey bir tepecikten acz ile inleyen, daha yolunda nice yüz binlerce dağlar var. Sen daha bir tepeden korkuyorsun. Bunca derbende geçmen nasıl mümkün olacak?" Gaziler hemen önce din-i mübin gayretiyle kafiri katlettiler. Korkusu ve ıstırabı gitsin diye de Sofi'nin yüzüne su döküp gül suyu serptiler. 3770. Aklı başına gelip gazilerden yana bakınca onlar da macerasını sordular. "Allah Allah, ey aziz, bu hal nedir? Bu kendinden geçmek, bu düşkünlük ne ola? Elleri bağlı ve yarı ölü bir esirden sen niçin böyle kendinden geçtin, onun altına düştün?" dediler. Dedi ki, "Onun başını tam kesmeye niyetlendiğim zaman gözlerini bir acayip açıp Hışımla gözlerini döndürerek bana öyle bir baktı ki o bakışla ben kendimden geçtim. Gözlerini döndürmesi sanki bir ordu kesilmişti. Bu korkudan sonra gerisini bilemiyorum. Hikayeyi kısa keselim. Hasılı o korkuyla kendimden geçip yere düştüm. Sendeki bu cesaret ve yürekle eli bağlı bir kafir esirin bakışlarının hiddetinden, kılıç elinden düşerse zinhar ve zinhar sen tekke mutfağından ayrılıp savaşa gitme diye gazilerin Sofi'ye nasihat etmeleri. Gaziler Sofi'ye dediler ki, senin bu yürekle savaşa katılman yersizdir. Zira eli bağlı bir esir senin sabır gemini kırıverdi. Erkek aslanlar hamle ettiklerinde onların kılıçlarına karşı başlar top gibi olurlar. 3780. Boyunlara inen kılıç darbelerinin tak tak sesleri çamaşır dövenlerin tak tak eden tokat seslerine benzemez. Erlerin cengine aşina değilsen sen kan deryasında nasıl yüzebilirsin? Nice başsız tenler yerleri yuvarlanır, nice bedensiz başlar kan deryasının habbeleri gibidir. Savaş vakti atların ayakları altında yüzlerce yok eden er yok olur gider. Fareden bile korkan bir böyle akıl hiç o safta kılıç çekip coşabilir mi? Cengi bulgur çorbası sanarak ona rahatça kollarını sıvayıp girişemezsin. Bu iş ekşili çorba içmeye benzemez. Burada kılıç lazım. Bu demir safta bil ki Hamza olmak gerek. Savaş hayal gibi bir hayalden kaçan öyle nazik gönüllülerin kârı değildir. O erlerin işidir, korkakların değil. Erlerin yeri başka, kadınların başkadır. Allah rahmet eylesin, Ayazi'nin hikayesi. 70 kere o, şehit olmak ümidiyle bağrı açık gazalar eylemişti. Şehit olmaktan ümidini kesince, küçük cihattan büyük cihada niyet ve halveti ihtiyar etmişti. Ansızın gazilerin davulunun sesini duyunca nefsi, gazadan yana şiddetli bir arzuyla zincirini sürdükte Ayazi, bu rağbetten dolayı nefsini itham etmiştir. Ayazi dedi ki, 90 kere ben çıplak bir bedenle cenge katıldım. 3790. Kılıç ve oklarla yaralanırım, belki şehadet müyesser olur diye çırılçıplak atıldım. Boğaza veya can alıcı bir yere ok, bahtlı bir şehitten başkasına isabet etmiyor. Tenimde yarasız bir yer kalmadı. Vücudum ok yaralarından kalbura döndü. Bir türlü öldürücü bir yere ok isabet etmedi. Bu baht işidir, çabalamakla olmaz. Şehitlik kısmet olmayınca çileye çekildim, halvete girdim. Cihad-ı Ekber'e azmedip nefsimi riyazete soktum. Gazilerin davul sesleri kulağıma gelip askerin gazaya gittiğini anlayınca nefsim içimden feryat etti. Seher vaktiydi, his kulağımla işittim. Diyordu ki, savaş anı geldi, hemen kalk git, kendini gazada murad erdir. Dedim ki, av vefasız habiz nefis. Sen neredesin? Gazaya meyletmek nerede? 3800. A aşağılık nefis, hileni doğru söyle. Yoksa nefsin içinde taate bir meyil yok. Eğer doğru olarak bir cevap vermezsen, senin halini riyazetle harap ederim. Nefsim o an içeriden ağızsız ve fasih bir şekilde şöyle seslendi. Burada sen beni her gün öldürüyorsun. Halim aşağılık kafirlerin haline döndü. Kimsenin bu perişan halimden haberi yok. Sen beni açsız, uykusuz öldürmedesin. Savaşta yaralanıp ölürsem, halk da benim nasıl bir mert olduğumu görür. Dedim ki, a nefisceyiz, sen hem nifak içinde yaşıyorsun, hem de münafık olarak ölüyorsun. İki alemde sen riyakar imişsin, iki alemde dahi beyhude imişsin. Bu bedenim sağ oldukça halvetgâhtan çıkmayayım diye adadım. Çünkü bu aşağılık nefs, halbette her ne yaparsa onu başkalarına, halka göstermek için yapmaz. 3810. Onun halbetteki faaliyeti de, istirahatı da hak niyeti ve hizmetiyledir. Bu cihad-ı ekber, öbürü ise cihad-ı askardır. Her ikisi de Rüstem'le Haydar'ın kârıdır. Bu farenin kımıldamasından gönlü korkan kişinin kârı değildir. Öyle kimsenin, kadınlar gibi savaş yerinden, kılıç ve mızraktan uzak durması gerektir. Bu da Sofi, o da Sofi. Yazıklar olsun o iğneden ölmede, buna ise kılıç kâr etmiyor. Sureti Sofi'dir ama onun canı yoktur. Bu türlü Sofiler, asıl Sofilerinde adını kötüye çıkarırlar. Şu beden kapısı ve duvarı üzerine hak gayreti Sofilerin nakşını çizmiştir. O nakışlar sihirle kımıldansalar da asa Musa'nın elindedir. Asa'nın sadakati onları yok edebilir. Firavni göz o an toz toprakla dolar. Gerçek Sofi ise yaralanmak için savaş meydanında tekrar tekrar düşmana saldırır. 3820. Kafirle çarpışırken o yüz çevirmez. Müslümanlarla beraber savaşır. Yaralansa da yarasını bağlar. Tekrar korkusuzca düşmanın üzerine atılır. Bir yarayla ölümün lafı olmaz diye savaşta tekrar tekrar yaralanır. Tek bir yarayla can verirse hayıflanır. Sıtkının elinden canın kolayca gidişine üzülür. Bir mücahit erin hikayesi. Kesesinden her gün o, bir dirhemi nefsinin hırs ve arzusuna muhalefet için tek tek hendeye attıkça nefsi, onu vesveselendirip, bari hepsini birden hendeye at ki ümit kesmek de iki rahatlıktan biridir. Mıstakınca kurtulayım dediğinde onun, sana bu rahatlığı dahi vermem diye cevap vermesi. Bir şahsın elinde 40 gümüş parası vardı. Her gece birisini denize atardı. Ta ki fani nefsi mihnet çeksin, bu yavaşlıktan can çekişmesi uzasın. Müslümanlarla beraber önlerinde savaşa gider, düşman saldırırsa da onlardan kaçmazdı. Yaralanınca yarasını tekrar bağlardı. Üzerinde 20 mızrak ve ok kırılmıştı. Sonra kuvveti kalmadı, yere düştü. Aşkının sadakatiyle sadakat makamına ulaştı. Evvelkiler Sıdk ile can verdiler. Sadık erleri Kur'an vasfetmiştir. 3830. Böyle ölümü sen şekli bir ölüm sanma. Bu beden ruh için bir alet gibidir. Görünüşte kanlarını dökmüş nice hamlar vardır ama nefisleri diri olarak öbür tarafa kaçmıştır. Aleti kırıldıysa da yol kesen diri, bedeni kanlar içindeyse de nefis zindedir. Atı öldü, artık o yol aşamaz, kudreti yok, perişan bir halde kaldı. Sadece kan dökmekle şehit olunsaydı, bütün katledilen kafirler de kutlu olurlardı. Nice gerçek şehit nefisler vardır ki, dünyada ölmüşlerdir ama dipdiri gezmededirler. Ruh yol kesendi, ten de onun kılıcı. Gazinin elinde o iş aşikardır. Kılıç o kılıç ama er o er değildir. Lakin bu görünüş seni şaşırtır. Nefis değişince bu ten kılıcı bil ki Cenab-ı Hakk'ın sanatı elindedir. Biri bütün gıdası dertten ibaret olan bir er, diğeri ise toz gibi ortalarda yok. Bir gammaz, güzel bir cariyenin vasıflarını anlatıp kağıt üzerindeki resmini gösterince, Mısır halifetinin o surete aşık olarak emirlerinden birini sayısız askerle Musul şehrine göndermesi ve bu yüzden pek çok halkın öldürülmesi ve pek çok şehirlerin harap edilmesi. 3840. Bayığı Gammaz'ın biri Mısır padişahına dedi ki, Musul şahının huri gibi bir cariyesi var. Onun yanında öyle bir cariye var ki, alemde onun benzeri bir güzel yoktur. Onun güzelliği sonsuzdur, tarife gelmez. İşte resmi, kağıtta görülüyor. Padişah kağıttaki sureti görünce kadehi elinden düşürdü, hayran kalıp ahlar çekti. Hemen bir yiğit tayin edip yanında sayısız askerle Musul'a gönderdi. Kim sana o ay parçasını derhal vermezse onun evini barkını yıkıp harap et. Yok eğer teslim ederlerse buruşmadan onu al getir de yeryüzünde ben ay ile buluşayım. O haşmet dolu yiğit binlerce askerle davul ve bayrak alarak Musul'a doğru yola çıktı. Askerler şehri helak etmek için üşüşen sayısız çekirgeler gibiydiler. Her taraftan mancınıklarla savaşılıyordu. Kaf Dağı olsa toza dönerdi. 3850. Oklar yağıyor, mancınık taşları atılıyor, kılıçlar tozlar içinde şimşek gibi parıldıyordu. Hücum kanlar dökülerek bir hafta sürdü. Taştan burçlar mum gibi eriyordu. Musul Şahı savaşın devam edip gittiğini görünce o serdara bir elçi gönderdi. Niçin bu müminlerin kanını döküyorsun? Ölülerden yerde tepelere hasıl oldu. Murad'ın Musul şehrini almaksa bu iş halkın kanını dökmeden de hasıl olur. Ben çıkayım, sen cenk etmeden bu şehre gir. Yeter ki mazlumların kanıyla vebal çekme. Eğer maksadın mal ve mücevherse bu iş mülkü vermekten kolaydır diye elçi bu sözleri nakledince yiğit hemen resmin çizili olduğu kağıdı gösterip işte bu resimdekini istiyorum. Onu versin. Yoksa şimdi ben galibim, dedi. Müslümanların daha fazla kanının dökülmesinden çekindiği için Musul şehri sahibinin o cariyeyi halifeye bağışlaması. Elçi geri dönüp vaziyeti anlatınca padişah, suret gerekmez, asıl lazım. 3860. Putperestlik iman ehlinden uzaktır. Putperest, puta surete meylini ishar eder, dedi. Elçi cariyeyi alıp getirdi. Yiğit görür görmez cariyenin güzelliğine aşık oldu. Aşk bir deryadır. Gökler onda bir köpük gibidir. O insanı Yusuf'un güzelliğine tutulan Züleyha gibi kılar. Göklerin dönüşünü aşktan bil. Aşksız cihanın gönlü donar kalırdı. O olmasaydı cansız bir şey nasıl bir bitkide mahvolur, bitkilerde nasıl olur da canlar için feda olurlardı. Ruh o nefesin sırrı olur muydu? Zira onun esintisi Meryem'in gebe kalmasına sebep olmuştu. Her birinin cansızlık vasfı sabit kalsaydı nasıl uçup muratlarını arayabilirlerdi? O kemalin sayısız aşıkları fidan gibi yüceleri uzanmadalar. Bu barış hakkı tesbihtir. Can için onlar bedenlerini temizlerler. O yiğit de kuyuyu yol sandı. Çorak yer ona hoş göründü. Orayı ekin ekmeye kalktı. 3870. Uykuya dalan kimse rüyasında bir hayalle temas edip ihtilam olsa, uyanıp uyku sersemliği geçince o oyunun uyanıkken olmadığını anlar. Eyvah, suyumu boş yere sarf etmişim. O işveden boşuna zararı uğramışım der. O ten pehlivanında da asıl erlik yoktu. Bu yüzden tohumunu çorak bir çöle saçtı. Aşk atı yüzlerce gemi kırmış, her kişnemesi ölüme aldırmazlıkla dolmuştu. Ben padişah falan tanımıyorum. Bu an işim aşktır. Bana varlıkla yokluk birdir, diyordu. Verimsiz yere boşuna ekin ekme. Ehliyle meşveret gerektir. Ama meşveret yok, akıl yok, hırs seliyse tırnağını viranede uzatmış. Bir güzelin meftunu olanın arkasında ve önünde setler meydana gelmiştir. Artık o önünü ve arkasını göremez. Karasel cana kastetmeye gelince tilki arslanı kuyuya düşürür. 3880. Kuyuda aslı olmayan bir hayal için dağ gibi arslan oraya kendisini atıverir. Hiçbir kimse kadınlara mahrem olmasın. Erkekle kadın ateşle pamuk gibidirler. Hak suyuyla yıkanmış öyle bir ateş gerektir ki Yusuf gibi masum olsun. O Zeliha'dan hoşlandığı halde nefsini arslancasına koruyabilsin. O yiğit de buzuldan dönüp yola koyuldu. Ormanlık bir yerde çadır kurdurdu. Aşk ateşi içinde öyle bir gark olmuştu ki gökten yeri ayıramıyordu. Çadır içinde o aya kastetti. O an akıl nerede, padişah korkusu nerede? Şehvet bu vadide davul çalmaya başladı mıydı? Senin aklında nedir ki Allah bullak olur? O an o ateşli gözlerin yanında yüzlerce padişah bir sinek gibi görünür. Yiğit de işini görmek için şalvarını çıkardı, cariyenin yanına gelip oturdu. 3890. Aleti tam işini göreceği sırada asker arasında bir kıyamet, bir gulguledir koptu. Hemen çıplak vücuduyla şimşekler çakan kılıcı elde dışarıya fırladı. Bir erkek arslanın ormandan gelip tam askerin arasında durduğunu gördü. Atlar dağılıp kaçmış, yüzlerce tavla ve çadır birbirine girmişti. Erkek arslan saldırışı ve heybetiyle havaya sıçrayan deniz dalgaları gibiydi. Yiğit korkusuzca ve ercesine bir erkek arslan gibi derhal o arslana doğrulup bir kılıç vuruşuyla başını ikiye yardı. Korkusuzca yine çadıra döndü. Tekrar Visal meclisinde avdet ettiği zaman erkeklik aletinde bir değişiklik yoktu. Öyle bir arslanla savaştığı halde erkeklik aletinde bir değişiklik olmamıştı. O şirin yüzlü ay, o gonca ağızlı güzel onun bu yiğitliğine şaşırmıştı. 3900. Derhal şehvetle onunla birleşti. İki can bir can gibi oldu. İki can birbiriyle birleştiği zaman gayb aleminden diğer bir can vasıl olur. Başka bir sebep, rahmin yolunu kesmezse o can doğum yoluyla yüz gösterir. Sevgi veya kinle olsun iki kişinin birleşmesi bir üçüncüsünün doğmasına sebep olur. Gerçi aslında o suretler gayb aleminde doğarlar. O tarafa gidince bunu bizzat görürsün. O neticeler senin birleşmelerinden doğmuştur. Onun için sen her birleşmeyle hemen sevini verme. Muayyen bir vakit bekle. Çocuklarının sana katılacağı muhakkaktır. Onların doğumlarının bir amel ve sebepleri vardır. Her birinde bir konuşma, sureti, bir mekan bulunur. Ey bizden gafil olan, bize koş diye perde altından onların avazisi erişir. Gaybda erkeğin de kadının da canı bekler. Çabuk ol, böyle gecikip durman nedir der. 3910. O yiğit yalancı sabah yüzünden yolunu kaybetti. Sinek gibi ayran tenceresinde boğulup kaldı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 642.